İlk konuğumuz operatör doktor Filiz Sarp. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Anormal rahim kanamaları nedir ve neden kaynaklanır?
Anormal rahim kanamaları bizim için 7 günden daha uzun süren ya da günde 4-5 petten daha yoğun kanamalı geçen, parçalı pıhtılar içeren veya bunun tam tersi 35 günden daha uzun süreli sikluslarla gördüğümüz kanamalardır. Bizim için oldukça önemli bir konu çünkü çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle üreme çağında %10-30 gibi bir sıklıkla görüyoruz ve biliyoruz ki 20 kadından biri mutlaka hayatı boyunca en az bir kez bu sebeple bir kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine gelmek zorunda kalıyor. Bu nedenle bizim için oldukça önemli.
Peki bu birçok kadının başına gelebilen bir durum sizin de söylediğiniz
evet.
gibi. Sebep nasıl bulunuyor ve tanı nasıl konuluyor?
Çok geniş bir sebep ağı var aslında ama kadının yaş aralığına göre aslında sınıflayabiliyoruz. Özellikle menajla yani ilk adetle birlikte olan bozukluklar daha çok adolesan dönemdeki bozukluklar daha çok hormonal problemlerle karşımıza geliyor. Ama kadının fertil çağıyla beraber cinsel aktif hale gelmesiyle birlikte cinsel yola bulaşan hastalıklar da görmeye başlıyoruz. Basit bir servisit yani rahim ağzı enfeksiyonu ya da servikal erozyon yani rahim ağzı yaraları bir anormal kanama olarak karşımıza gelebiliyor. Bizim için daha önemli kesim 25-35 yaş aralığına doğru gittikçe görmeye başladığımız kitleler. Aslında bunların birçoğu benin yani iyi huylu kitleler, miyomlar, uterus miyomları, polipler gibi. Ancak özellikle perimenopozal dönem yani menopoz öncesi dönem ve menopozla birlikte biraz daha malignansileri daha sık karşılaşmaya yani kötü huylu tümöral oluşumları da daha sık görmeye başlıyoruz. Bu yüzden ayrıcı tanı bizim için önemli. Tanı koymak için ilk önce gene hastanın yaş aralığı ile beraber yola çıkarak üreme çağındaki bir kadınsa ilk bakılması gereken serum BTCG testi yani hastada önce bir gebelik olmadığından emin olmamız lazım. Sonrasında yapılan bir detaylı jinekolojik muayene, fizik muayene bizim için asıl olarak kanamanın orijini yani kanamanın geldiği noktayı tespit etmek açısından çok önemli. Kanama bir hemoroid ya da anal fissür kaynaklı ya da üriner sistem kaynaklı da olabilir ya da bizim beklediğimiz gibi genital trakt yolu üzerinden de olabilir. Fizik muayene ile birlikte biz rahim ağzını değerlendiriyoruz. Rahim ağzı kaynaklı bir kanama mı yoksa endometriyal tabaka dediğimiz rahimin iç duvarı kaynaklı bir kanama mı değil mi bunu anlayabilmiş oluyoruz.
Peki doktor hanım, histereskopi nedir? Burada hangi amaçla kullanılıyor?
Histereskopi biz daha çok endometrium dediğimiz rahimin iç tabakası ile ilgili patolojilerde kullanıyoruz. Aslında bizim için altın standart bir yöntem. Pek çok avantajı var. Aslında optik endoskoptur histereskopi. Tanı amacıyla üretilmiştir ama teknik ve cihaz giderek gelişmesiyle beraber biz şu an histereskopi sadece tanı değil, başlı başına bir cerrahi yöntem, bir cerrahi tedavi yöntemi olarak kullanıyoruz. Anormal kanamalarda en sık karşılaştığımız sebeplerden biri endometriyal poliplerin tedavisinde ve tanısında değerlendirebiliyoruz. Ne şekilde uygulanan bir yöntem? Genellikle anestezi altında hastaya anestezi verilerek rahim ağzından yani serviksten girilerek belirli sıvılarla rahimin tüm iç duvarını çıplak gözle görür gibi görüntüleyebilmemizi sağlıyor. Bu duvar patolojilerini aynı zamanda eş zamanlı tedavi edebilmemizi, koterizasyon dediğimiz sistemle tedavi edebilmemizi sağlıyor.
Polip çok sıklıkla duyuyoruz. Polipin ne olduğunu bir anlatabilir misiniz?
Polipler aslında kendi dokumuzdan oluşan yapılar. Kendi stroma yüzey epitelimizden oluşan yapılar ama biraz daha dolgun yapılılar. Bu nedenle yer kaplayıcı bir lezyon halinde etki edebiliyorlar. Özellikle endometriyel alan zaten aslında 1-2 santim aralığında bir genişlikte. Bu alanda 1 santime yakın bir polibin varlığı hemen hemen bulunduğu kadınların %70'inde anormal kanamayla karşımıza gelebiliyor. Ya da daha önemlisi bir ikinci önemli konu infertilite ile karşımıza gelebiliyor. Yani hastalarımızın çocuk isteği ve çocuk sahibi olamama şikayetleri ile karşımıza gelebiliyor. Çünkü embriyonun oturduğu alan da yine aynı alan. Bu alanda ya da tubalostum dediğimiz tüplerin rahim içerisine açıldığı kanal önlerinde bulunarak embriyonun yerleşmesine, spermin göçüne, ovumun yani kadın yumurtasının göçüne engel olabiliyor ve bir kısırlık problemi olarak karşımıza çıkabiliyorlar.
Evet, çok da kolaylıkla halledilebilen
çok bir problem. Çok kolay bir tedavi yöntemi var.
Peki en çok merak edilen konulardan biri de miyomlar. Evet. Bu konuda biraz aydınlatalım.
Miyomlar oldukça sık görülen, aslında büyük çoğunluğu iyi huylu, bizim kendi kas dokumuzdan oluşan inci beyazı renkli sert kitlesel yapılar hemen hemen %20-25 oranında görünüyor. Yani her 4 kadından birinde hemen hemen miyom görüyoruz, ama önemli olan hangi miyomu tedavi edelim, hangi miyoma cerrahi müdahale uygulayalım, bunu ayırt edebilmek. Biz daha çok boyutları 4-5 santimin üzerinde olan, sayısı fazla miktarda olan ve en önemlisi kişide pelvik rahatsızlık hissi dediğimiz basıya bağlı, o kitlenin yer kaplayıcı özelliğine bağlı semptom yaratan, ne gibi semptomlar? Mesela mesane basısıyla sık idrara çıkma, zorlu idrar yapma, mesaneyi tam boşaltamama ya da anormal kanama, anormal kanamaya bağlı ciddi anemi, transfüzyon gereği oluşturacak düzeyde anemilerle yol açan hastalarda miyomları cerrahi olarak tedavi etmeyi tercih ediyoruz.
Peki bunlarla bağlantılı olarak kimlere endometriyal biyopsi yapılmasını önerirsiniz?
Biz menopoz dönemi kadınlarımızda kanamaya bağlı olarak aslında çoğunlukla sebep basit bir atrofi olmasına rağmen endometriyum kanserini de artık oldukça artan bir sıklıkla görmeye başlıyoruz. 2011 verileriyle özellikle biliyoruz ki her yıl hala ortalama 28-29 bin kişi endometriyum kanseri tanısı almaya devam ediyor. Bu yüzden özellikle postmenopozal, yani menopoz sonrası dönemde olan anormal kanamalara ve perimenopozal dönemde 40 yaş üzerindeki anormal kanamalara endometriyum kalınlığını da kontrol ederek biyopsi yapmayı tercih ediyoruz.
Özellikle güncel konulardan biri de rahim ağzı taraması. Bu konuda özellikle genç hanımefendilere kaç yaşından sonra düzenli aralıklarla muayene önerirsiniz?
Biz 21 yaşın üzerindeki ya da 3 yıldır cinsel aktif olan her kadına düzenli yıllık rutin bir kadın hastalık ve doğum uzmanıyla görüşmesi ve muayenesini öneriyoruz. Tarama programı da aynı şekilde başlıyor. Tarama programı şu an Türkiye'de simir artı HPV DNA şeklinde yürütülmekte. Özellikle 30 yaş üstü kadınlarda KOTES dediğimiz simirle beraber HPV DNA'yı da bir arada değerlendiriyoruz. Ama 30 yaş altı grupta özellikle HPV DNA'nın önemi daha fazla artıyor. Yine bu dönemde yürütmeye çalıştığımız, bilgilendirme çalıştığımız önemli bir konu da HPV aşıları. HPV aşıları içerisinde de tüm kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın özellikle 11-15 yaş sonrasında aşılanmalarını önemli vurguluyoruz.
Çok teşekkür ederiz bu değerli bilgileriniz için.
Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.